Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş
bulduk. Dikkatli dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Vaktiyle sizde bir alternatif tıp, tamamlayıcı tıp programı yapmıştık. Evet. Aslında inşallah programımızın sonunda denk gelirse o konuda birkaç hatırlatma daha yapmak istediğimiz husus vardı aslında. Abdullah Bey'i unutan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Abdullah Bey aile hekimi olarak görev yapıyor. Halk sağlığı konusunda da bir üniversitede doktora çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hem insani yardım hem sağlık hizmetleri konusunda da sivil toplum kuruluşlarında vazife yapıyor. Ayrıca vazifelerinde başarılar diliyoruz Abdullah Hocam.
Allah razı olsun.
Abdullah Hocam, bugün bir hekim ne yapar diye düşündük. Bir hekimin yaptığı işler, şikayetle gelen hastayı dinler, hastayı muayene eder, reçetesini düzenler. Bunu başından sonuna özetlemek, hepsine hakim olmak, her konuda konuşmak tabii ki mümkün değil. Programımızın hacmini fazlasıyla aşar ancak en son reçete kısmıyla ilgilenmek istiyoruz bugün. Belki bir hekimden çıkan hastanın en çok aklına gelen soru, en çok gündemini işgal eden konu, en çok eleştirdiği nokta, en çok hoşuna giden nokta, en çok beklenti içeren nokta reçeteler. Yahu geldik iyi doktor diye ama iki ilaç yazdı gönderdi bizi diyenler. Çok büyük doktormuş 9 kalem ilaç yazdı diyenler. Evet. Hani iyi doktordu 3 antibiyotik mi verdi diyenler. Ya bu iş ilaçsız olmaz mı, biz işte hindiba otu kaynatıp içsek diyenler. Herkes ilaç üzerine konuşuyorlar. Evet. Şöyle bir başlayalım önce Abdullah Hocam. İlaç nedir?
İlaç nedir'e geçmeden ben müsaadenizle birkaç kelam etmek isterim.
Buyurun.
İnşallah bugün bu programı dinleyenler güzel bir rehberlik edinmiş olacaklar. Çünkü biz bir hasta nasıl davranmalı, ilk başta neye başvurmalı ve nasıl bir yol izlemeliyi biraz da konuşacağız. Akıllıca ilaç kullanımı ile birlikte de insanların zihninde var olan ya çocuğum hasta, antibiyotik de vermek istemiyorum aslında ama doktor da ver dedi. Yani ne yapsam ki sorusu zihinlerde hep dolaşır. İnsanların çoluğu çocuğu var. İlaç da kullanmak istemiyorlar. İnşallah o abilerimiz, ablalarımız
tam tersi bugün... Abdullah Hocam, kullanmazsam düzelmem diyen de ciddi bir güruh var. Tabii. Hala. Azalmakla birlikte.
İnşallah onlar bugün bu programı dinledikten sonra biraz rahatlamış olacaklar.
Hadi bakalım inşallah.
İnşallah.
Neden bu konu Abdullah Hocam?
Neden akılcı ilaç kullanımı diye bir konu seçtik? Bir kere şunu tarif edelim. Akılcı ilaç kullanımı nedir? Akılcı ilaç kullanımı bir ilacın, uygun ilacın, uygun dozda, uygun süreyle ve uygun bir metotla kullanılmasıdır. Bu şu, aynı zamanda şu demektir. Akılcı ilaç kullanımı, uygun olmayan ilaçları, uygun olmayan sürelerde, yanlış dozlarda kullanmaktan kaçınmaktır. Bizim toplumumuzda çok yaygın olarak maalesef bu tarz uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu konuya aslında iki tane sahip bizi itiyor. Yani önemsemek için iki tane temel nedenimiz var. Birincisi, sağlık hizmetlerinde bizim en dertli olduğumuz konu kaynak israfı. Dertli olduğumuz bir konu kaynak israfı. Yaklaşık Türkiye'de sağlığa ayrılan 76 milyar, 80 milyar civarında bir bütçemiz var.
Eski parayla katrilyona karşılık geliyor.
Evet, aynen öyle. Ve şu anda neredeyse 15 milyarı sadece bunun ilaç konusunda gitmekte. Yani bu
ne kadar israf, buna ait bir çalışma var mı Abdullah Hocam?
Çalışmalar var ama çok detaylı olacağı için ben programı boğmak istemedim. Sadece peki, bu rakamlarla yetinmek istiyorum. Şunu ifade edelim en azından. Yani 5'te 1'i neredeyse bütün harcamanın hepsini katın, ameliyatları ve operasyonları ilaca gitmekte. Bu büyük bir kaynak israfı, hele de gereksiz kullanıldığı zaman. Daha önemli bir sorun var. İlaçlar gereksiz kullanıldığı zaman ileriye yönelik, geleceğe yönelik hastalarda ciddi yan etkiler bırakacaklar. Onları bugün biraz konuşacağız. Bizim alakadar eden bir husus da şu. Efendimizin bazı haberleri ve hadisleri. O da şu şekilde. Efendimizin sağlıkla ilgili tavsiyelerine baktığımız zaman genelde dişlerin fırçalanması, yemek sonrası öncesi el yıkanması, yemeğin kararında yenmesi, suyun 3 yudumda içilmesi gibi işte açıkta duran yemek kaplarının üstüne örtülmesi.
Koruyucu sağlık uygulamaları genellikle.
Koruyucu sağlık uygulamaları var. Yani Hazreti Peygamber işi kökünde çözen bir zihniyete sahip. Haliyle bize de bu minvalde tavsiyelerde bulunuyor. Biz de dolayısıyla hastalıkları hasta olduktan sonra değil, olmadan nasıl önleriz, ne gibi önlemler alabiliriz onlardan bahsedeceğiz inşallah. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü bir alarm verdi. Yanlış ilaç kullanıldığı için ülkelerin kaynaklarının boşuna gittiğini, insanların geleceğe yönelik direnç geliştirdiğini bu ilaçlara ve artık eldeki ilaç stoğunun işe yaramaz hale gelebileceğini söylediği için akılcı ilaç kullanımı diye bir kullanım ortaya çıktı ve 1985'te Dünya Sağlık Örgütü startı verdi. Bu konuda çalışmalar başladı diyebiliriz.
Yani olayın iki boyutu var. Bir, israf ediyoruz.
Evet.
İki, paramızı israf ediyoruz. Üç, dünya kaynaklarını israf ediyoruz. Bir de uygunsuz kullanıma bağlı etkinlik kayıpları oluyor. Evet, gen etki insidansı artıyor. Bunlarla uğraşıyoruz.
Aynen öyledir. Yani bu problemleri çözebilmek için uzun vadede ve özellikle şundan dolayı bunu dinleyenlerimiz daha da üzerinde durmalılar. Bizden geçti de çocuklarımız ne olacak?
Yani çok ümitsiz konuşun Abdullah Hocam, daha geçmedi. Bizden çalışalım inşallah.
Eyvallah. Bu çok önemli bir konu. Çocuklarımızın kaderini belirleyecek bir konu bu. Gereksiz antibiyotik, gereksiz ağrı kesici, gereksiz ilaç, piyangosu tabiri diğerle bizde değil çocuklarımızda patlayacak. Bu çok acı bir tablo oluşturabilir ileriye yönelik. Birkaç rakam da ileride inşallah vereceğiz.
Peki ilaç kullanımı konusunda şimdi bir israfla ilgili şeyler var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşağı yukarı 10 kutu ilaç yazarsanız bunun 5'i uygun olmayan şekilde reçete edilmiştir.
Evet.
Bunu neye göre söylüyor Abdullah Hocam? Hem hani gereksiz ilaç kullanımı bu, yanlış ilaç kullanımı mı, bir ayrım var mı
şimdi
buna?
Şimdi şöyle, işin içerisinde çok boyutlu, çok başlıkları var. Bu temel bir tespit. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki şu anda reçete edilen ve kullanılan ilaçların %50'si gereksiz veya hastaların kendi başına kullandığı bir işe de yaramayan ilaçlar. Bu ne demektir? Türkiye ölçeğinde eğer düşünürsek 15 milyarlık yani 15 katrilyonluk bir ilaç harcamasının yaklaşık 7,5 katrilyonu tamamen buharlaşan bir rakam.
Kolay anlamak için şunu bilmek isterdim aslında. Üçüncü köprüyü kaç paraya yapıyoruz ya da Marmara kaç paraya mal oldu?
Yani yaklaşık olarak 1,5 köprü, 3-5 tane, 3-5 değil çok yani 10-15 tane hastane yapılabilir herhalde bu parayla.
Fazlasıyla
yani fazlasıyla yapılabilir. Ve bunu yıllık olarak kaybediyoruz.
Her yıl.
Evet, her yıl kaybediyoruz.
Her yıl bir üçüncü köprü, her yıl bir üçüncü köprü.
Yani bu inanılmaz bir kaynak israfı. Haliyle Dünya Sağlık Örgütü'nün alarm vermesindeki sebep de bu zaten. Esasen İyi niyetlerle tabii ki yapılıyor ama şu da var. Dünya kapitalist bir dünya. Kimse parasını boşuna harcamak istemiyor. Haliyle
ölçülebilir bir şey para üzerinden tabii konuşmak. Yani insanların sağlığını da bozuyoruz. İnsan bir antibiyotik söz konusu olduğu direnç de oluşturuyoruz ama evet, bunların zararları 100 yıl sonra çıkacak. Biz görmeyeceğimiz için en azından maddi kısmı konuşulabilir bir şey. Şimdi Abdullah Hocam bugün bir bilimsel makale için bir yazı araştırıyordum. Çin'den yapılmış bir çalışma yayınlamışlar. Diyorlar ki biz insanlara gebelik sırasında çok miktarda Türkiye'de de harca alen vitaminler, balık yağları, evet, işte folik asitler vesaire veriliyor. Bunların bir kısmı mesela folik asit için verilir deniyor. Bilimsel kanıt var. Balık yağı vermişler. Diyorlar ki oksidatif stres diye bir şey var vücutta. Yıpranma, radyasyon, sigara, uygunsuz kullanılan ilaçlar, kötü beslenme, şeker hastalığı gibi sebeplerle vücudun yıpranması, demirin paslanması, arabanın çürümesi gibi. Vücutta böyle yıpranıyor. Buna nasıl engel oluruz diye bir araştırma yapmışlar. Balık yağı verilmesi halinde oksidatif stresin daha çok arttığı, verilen her balık yağıyla vücudu daha fazla yıprattığımız sonucuna varılmış. Bilimsel kanıt. Bizim PubMed dediğimiz indeksli evet, dergilerde yayınlanmış her şeyle kanıttı. Balık yağı zararlıdır diyor adam. Ha faydalıdır evet, diyenler de çok muhakkak ki bunları tartışabiliriz ama net bir şekilde kendi elinizde para vererek bir endüstriye evet, hizmet ederek ilaç kullanıyorsunuz ve bu size zarar veriyor.
Yani efendim zaten şöyle, bize şimdi reprezantlar gelir ilaç firmalarından ve ilaçlarını sunarlar. Omega 3 veya balık yağı çalışan reprezanta ben şu şekilde sormuştum bir kere. Dedim ki kaç para dedim sattığın ilaç? İşte 30-40 bir rakam söyledi. Aile bunu alacağına dedim balık alsın. Balığın kilosu ne kadar? Daha doğru değil mi?
Mevsiminde 3 lira.
Evet. Doğru hocam, doğru söylüyorsun dedi. Yani biz nasıl böyle şeylere düşebiliyoruz onu anlamıyorum. Omega 3'ü biz bir insana izole bir şekilde yiyeceğimiz yerde yani o insana balık yemesini tavsiye etmek daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı. Balığın kilosu 40 lira değil. Etin kilosu bile o kadar değil. Yani haliyle insanlar böyle bir algı içerisinde yönetiliyorlar maalesef. Biz zaten biraz sonra bazı hastalık başlıklarında insanlara pratik olarak ne yapabilirler, ilaca sarılmadan önce neler olabilir de inşallah kısmen başlayacağız, bahsedeceğiz.
Akılcı ilaç... O zaman evet bu akılcı ilaç kullanımı derken bir pratik bir şey çıkaralım Abdullah Hocam biz. Hani böyle genel konuşmayalım da nelere evet, dikkat edeceğiz, madde madde bir söyleyelim.
Şimdi efendim şunu söyleyelim. Akılcı ilaç kullanımı için şart olan bazı asgari gereksinimler var. Mesela bir kere bir insanın doğru ilacı kullanabilmesi için doğru teşhis edilmesi gerekir.
Ama hastamızın bir dahli olamazlar buna. Bu hekimlerin kabahati veya hekimlerin
şimdi
başarısı.
Şimdi hekimlerin aslında kabahati değil. Şöyle bir durum var. Mahalle teyzeleri diye bir faktör var.
İstanbul'da zaten onları Abdullah Hocam yanında.
Maalesef doktorlar yerine teşhis koyan bizim ülkemizde çok insan var. Burada mahalle teyzesi teşhis koyabiliyor, kasap koyabiliyor, bakkal koyabiliyor. Dolayısıyla doğru teşhisi
ulaşılabilirse doktor,
evet,
da koyuyor,
doktor koyar diye söylemek istiyoruz. Bu konuda da biz aile hekimlerine, aynı zamanda aile hekimliği yapıyorum. Biz aile hekimlerine ciddi yük düşüyor. Biz çünkü burada hastanın başka yerlere gitmesini nasıl engelleriz için çalışmamız gerekiyor. Ve bu konuda hastalıkla ilgili bir sorunu olan vatandaşların ilk olarak aile hekimlerine en azından bir akıl danışma mahiyetinde sormaları gerekiyor.
Bir diyelim parantez açalım ama ben hani siz hastalarımıza mesaj verdiniz, ben de hekim arkadaşlarımıza mesaj vereyim. Evet. Gelen hastamıza böyle bir güler yüzle ilgili bir şekilde biz ilgilenelim. Evet, sorunların %50'si saçma, yapacak bir şey yok ama hasta bunu merak ediyor, bunu çözmemiz lazım. İşimiz çözmek.
Bir de bir şeye vurgu yapmak isterim. Genelde çok sık kullanılır. Halkı bilinçlendirmek, vatandaşı bilinçlendirmek. Bu modern dünyanın, modern tıbbın kibir yüzünün bir cümlesi. Halkı bilinçlendirmek.
Yani, bilinçsiz halk
yani kitleleri var. Halk karşımda. Cahil mi? Aslında burada modern tıp iletişimsizliğini halkın üstüne yıkıyor. Burada şöyle bir problem var. Halk cahil değil. Halk bilgili. Kimse çocuğuna zarar verecek bir ilacı kullanmak istemez. Sorunumuz ne? İletişim. Biz halka bir ilacın zararını, yararını doğru anlatmıyoruz. Anlatamıyoruz. O da zaten çok dinlemek istemiyor. Çünkü bize güvenmiyor. Biz çok teknik terimler kullanıyoruz. Korkutuyoruz vatandaşı. O da güler yüzle yaklaşana gidiyor. Bu bir aktar olabiliyor.
Mahalle teyzesi olabiliyor.
Yani eczacı çırağı olabiliyor. Ben ufak bir şey anlatayım anıma. Teyze geldi, ilaçlarını yazdırıyor. Hayırdır teyze dedim. Eczacı gönder. Eczacıya niye gittin? Ya işte falanca gönderdi. Ona kim gönderdi? Teyze gün yapmışlar. Orada yan komşuda iyi gelen ilacı o da iyi gelir diye almış. Oradan eczacı çırağına sormuş. Çırak ustasına sormuş. Ustası da demiş ki git doktora yazdır. Teyze de bana gelmiş ve ilacı yazdıracak.
Eskiden doktor tavsiye eder, eczacı verirdi. Şimdi eczacı tavsiye ediyor,
evet.
Doktora çıkıyor.
Şimdi dedim ki ya teyzeciğim hani bu çarkın tam tersini eşlemesi lazım. Yani benim yazmam lazım, sizin eczaneden almanız lazım, onu gidip diğer teyzeye de vermemeniz lazım. Haliyle akılcı ilaç kullanımı tam da bu. Çarşaf çarşaf bize ilaç listeleri geliyor. Doktor bey bunu yazın, ben şunu istiyorum. Marketten sipariş verir gibi. Halk bu konuda bir cehalet içerisinde değil ama iletişim sorunumuz var. Doktorla iletişimi zor kuruyor ve bizim üzerimize dediğim gibi yük düşüyor burada. Bunun için bir kere doğru teşhisin konulması lazım ki bunu hekim koyabilir. Doğru tedavi planlanmalı. Kişi kendi kendine bir tedavi protokolü çizmesi çok yanlış. Örnek veriyorum. Kişi nasıl olsa bu hastalıktan olmuştum ben. Örneğin işte diş absesi gelişmiş. Nasıl olsa hep diş absesi gelişince işte doktor
antibiyotik
veriyor, geçiyor. Haliyle adam aynı antibiyotiği kullana kullana artık direnç gelişmiş. Haliyle daha işe yaramaz olmuş. Gelmiş şimdi işte ben ne yapacağım diye soruyor mesela. Çok zorlaşıyor tedavisi. O yüzden doğru tedavi planlanmalı. İlacı uygun dozda ve uygun sürede kullanılmalı. Çok aile var. Ben işte bu küçük çocuğuma vermişlerdi bu ilacı. Büyüğü de var, ona da versem olur mu? Şimdi kilosuna göre değişir. Boyuna göre değişir. Hangi ergense farklı, yetişkinse farklı, yaşlıysa farklı.
Bir haliyle, kere hasta mı değil mi orada,
evet,
mutabık değil.
Yani burada işte 2 kilo domates iyi gelir gibi bir durum değil bu. Yani ilaçlar gerçekten tehlike de arz ediyorlar. Çocuklarımıza çok ciddi zararlar verebiliyoruz. Aynı şekilde doğru bilgilendirme ve doğru izlem de akılcı ilaç kullanımı dediğimiz kavramın temellerini teşkil ediyor. Birkaç örnek vereyim ben. Nedir yani akılcı olmayan ilaç kullanımı örneği nedir? Mesela ilaç kullanımında özensiz davranmak. Yani saatine dikkat etmemek. 4 saatte bir alıyor, işine uymuyor. Veya işte dozu, ya ben sabahtan ikisini bir alayım da ertesi sabah da ikisini bir alırım.
Şimdi ben yine bir halkımızın avukatlığını,
evet,
yapayım Abdullah abi.
Evet.
Biliyorsunuz bilimsel çalışmalar var. Belli antibiyotikler. İşte günde 1x1 kullanılan antibiyotikler,
evet,
2x3x4x da hasta uyumu günde bir kez kullanılanlarda %80 küsür, 4 kez kullanılanlarda %20'lere geliyor.
Evet, doğru.
O zaman hekim arkadaşımız diyecek ki arkadaş ben hastamızın tipine baktım.
Evet.
Bu teyzemiz, bu amcamız bu ilacı ölür ama 5 vakit namaz 4 sefer ilaçlar içer.
Evet.
Ama bazen bakıyorsunuz aklı bir karış havada bir hastamız, yapacak bir şey yok, biz ona uymak zorundayız.
Evet.
O zaman ya arkadaş bu hasta bu ilacı içmez.
Evet. Doğru.
O zaman 4 kere değil, 3 kere değil, mümkünse 2, hatta günde 1 doz kullanımını bizim tercih etmemiz lazım.
Ben bir dozun zararını da şöyle ifade edeyim. Bir doz yazmaya çok çekiniyorum kimi zaman. Şundan
niye?
Dolayı. İyi geldiği için hasta onu iki kere kullanma eğiliminde. Yani çünkü hep iki kere kullanılıyor ilaçlar genelde. Haliyle teyzemize verdiğimiz zaman iyi, ağrıma iyi geldi diyor. O zaman sabah akşam alayım ben bunu.
Yani MR tabletler, eser
dolayısıyla tehlikeli dozlara yükselebiliyor. O yüzden ben standart vasat, hani vasatı izleyen demiş efendimiz. Haliyle orada da günde iki kez verilen ilaçları tercih ediyoruz.
Sabah akşam iyidir
diyorsunuz. Tabii. Yani genelde ona şey yapmaya çalışıyoruz, endekslemeye çalışıyoruz. Şimdi bilinçsiz gıda takviyesi bitkisel ürünler kullanan vatandaşlarımız var. Daha önceki programımızda değinmiştik ona. Yani özellikle son dönem hastaları, yani kanser olmuş annesi babası ne yapacağını bilemiyor. Bu durumda diyor ki yan taraftan, yani bu iyi gelir falan, işte bu otu iyi geldi. İnsanlar yılana sarılıyor, denize düşen yılana sarılıyor.
Şimdi Abdullah Hocam, orada maalesef çok ciddi bir, çok affedersiniz amiyane bir tabir ama böyle bir üç kağıtçılık tabir edilir
sormayın,
ya piyasada.
Sormayın.
Yani bir, ilaç dediğiniz şey Sağlık Bakanlığı tarafından, evet, belli bir ruhsat dahilinde piyasaya sürülmüş. Şu kadar sene bu kadar faz araştırmaları yapılmış. Sırf Ar-Ge'sine milyon dolarlar harcanmış şeyin adıdır.
Doğru.
Karşı tarafta adamın biri, Doktor Ali, ismi evet, önemli, Doktor Veli, piyasada çok var şu anda. Bir karışım üretiyor, bu kadar profesörün, bu kadar doktorun çözemediği, düşüremediği şekerinizi düşürüyor. Adam kantaron otundan şeker ilacı üretmiş ama içinde bizim normal piyasada kullandığımız, evet, evet, metformini ezmiş ezmiş koymuş. Bir doz yerine 10 doz alınca tabii bu ilaçtan bir kaşık içtik, şekerimiz yerlerde.
Evet.
Yani
maalesef
ciddi sıkıntı. Adam neticede bitkisel ürün gıda takviyesi adı altında satıyor. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatla satıyor.
Şu anda bakanlığımız bununla baş edebilmek için, yani Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde olan bir şey bu. Tüm ülkelere şu talimat verildi. Yani bünyelerinizde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde işte geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp üniteleri açın.
Doğrusunu devlet... yapan millet yanlışa sahip.
Evet, evet. Yani yoksa millet durdurulamıyor o konuda. Yani ciddi bir gidiş var. O
ama
bir...
olay tamamen sahtekarlık. Yani
doğru,
doğal
maalesef.
Evet, piyasadan sadece 10 kilo otu toplayıp ezip kimyasal şeylerden, süreçlerden geçirip bana sadece ot veriyorsa hiçbir zararı,
evet,
yok.
Evet, maalesef.
En kötü ihtimal düzelme. Ama bu ilacın içine zaten o da eczaneden aldığı ilacı ezip katıyorsa yani.
Burada işin çözümü şu. Vatandaş hasta olduğu zaman aile hekimine gidecek. Hocam diyecek, nedir bu ilaç aslı, ben bundan kullanayım mı kullanmayayım mı, ve mümkünse biraz itibar edecek doktorunun dediğine ve gerekliyse kullanacak, gereksizse kullanmayacak. Yani bir danışmana ihtiyaç var hasta olduğu zaman.
Danışman işte, çok haber televizyon kanalında.
İşte, işte o kişi hekimidir kişinin. Dolayısıyla ancak bu şekilde akılcı bir ilaç kullanırız. Aksi halde ilaçlar, yani vatandaş şöyle düşünüyor çoğu noktada. Ya antibiyotik işte kardeşim diyor, hasta olunca kullansam bana ne zarar olacak ki diyor. Yani ateşim çıkmış. Yani ben kullanayım ne olacak? Varsa da mikrop süpürür götürür.
Yoksa şimdi, bir yıllık bahar temizliği yapmış.
Şimdi ben niye diyor bunu çekeyim ki? Halbuki çalışmalar göstermiş ki %90 üzerinde mesela üst solunum yolu enfeksiyonlarında grip, nezle, bunlarda antibiyotiğin hiçbir faydası yok. Yani 10 kez hasta oluyorsanız 9'unda antibiyotiğin bir alakası yok.
Evet, halkımız da böyle yapıyor. 10 kez hasta olursa birinde antibiyotik.
Ama malumunuz yani birçok hasta geliyor diyor ki ya işte geçmiyor ne yapalım. Kaç gün oldu diyorum? 3 gün oldu. Ne istiyorsun? Yani çünkü çok hızlı bir dönemde yaşıyoruz. Kemal Sayar'ın güzel bir kitabı vardı. Yavaşla, bu hayattan bir kere geçeceksin diye. Yani çok hızlı bir dönemde yaşıyoruz. Dokunmatik ekranlar ufak bir saniyelik geciktiği zaman dayanamıyoruz. Haliyle vatandaş da 2 günde iyi olayım. Ya bir günde hemen ayağa kalkayım. Ya böyle bir şey mümkün değil. Vücut bunu yani aldıysa bu hastalığı bir süresi var bunun. Bir şiddeti var. Bunları yaşayacağız. Çok böyle nazlı çocuk gibi oluyoruz. Yanlış. Bu da bizi ilaca itiyor. Hatta şunu ifade edelim. Vatandaşımız hasta olduğu zaman hekimine gittiğinde, gereksiz ısrarda bulunduğunda hekim de maalesef hastayı göndermek için ilaç yazmak zorunda kalıyor. Ne dediğimiz işte bunlar soğuk algınlığı ilaçları. Şimdi halkımız şöyle düşünüyor bazı konularda. İşte soğuk algınlığı ilacı adı üstünde soğuk algınlığını geçirir. En çok yazdığımız ilaçlardır soğuk algınlığı ilaçları. Buradan yani dinleyenlerimize şunu ifade edelim. Soğuk algınlığı ilaçları hastalığı iyileştirmez. Sadece ıhlamurla aynı şeyi yapar. Sizi rahatlatır. Ağrınızı biraz keser. Yani birazcık rahatlatır. Yoksa hastalığı geriletmez. Anneler geliyor, diyorlar ki işte ben grip olur gibi oluyorum, çocuğuma da geçmesin diye erkenden geldim.
Allah'ım, Allah'ım.
Şimdi bana gelene kadar evde kalıp sokakta, karda, kışta geliyorlar bir de. Yani hepten hasta olmasaydı daha iyiydi. Dolayısıyla burada...
ya da mikrop kapmasaydı.
Yani evet, dolayısıyla burada bazı ufak bilgiler olayı rahatlatıyor. Doktora mümkün olduğunca ateşiniz 38'i geçmeden, Yani tir tir titremeden gelmeyin. Gelirseniz ilaç yazar. Siz de onu kullanmak zorunda kalırsınız. Kullanmazsanız da kafanızda soru işareti kalır.
Aşağı tükürseniz sakal.
Aynen öyle. Haliyle biz burada hekime mümkün ol. Benim annem babamın ben çok seyrek gittiğini biliyorum. Biz ailecek mesela gitmezdik. Çünkü gerek olmadıkça gitmezdik. Burada önemli bir düsturu da hatırlatmak isterim. Yani Efendimiz çok güzel bir tavsiyede bulunmuş. Nehirden bile abdest alıyorsanız suyu israf etmeyin demiş.
Yani, bu sebepten dolayı hastaneyi, doktoru ve ilacı da israf etmeyin.
Evet efendim, evet.
İmkan vakti, çok hamdolsun.
Vakti de, ilacı da, bütçeyi de, parayı da yani israf etmemek gerekir.
Peki Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımız böyle gayet akıcı bir şekilde bir şey daha konuya giremeden ilk köprüyü bitirdik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta halk sağlığı üzerinde çalışmaları olan Doktor Abdullah Uçar Bey ile birlikteyiz. Akılcı ilaç kullanımından bahsediyoruz. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İkinci kısımda devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar. Kendisiyle akıllıca ilaç kullanımına dair konuşuyorduk. Ancak şu saate kadar Abdullah Hocam, akıllıca olmayan ilaç kullanımı nedir diye bahsettik. Evet. Şimdi olayın özüne inelim Abdullah Hocam. Yani işin prensibinde mesela en çok kullandığımız ilaçlar antibiyotikler.
Evet efendim.
Bizde akıllıca ilaç kullanımı dediğiniz zaman benim aklıma akıllıca antibiyotik kullanımı geliyor.
Evet.
Ha, bir iki alt dilim açabiliriz. İşte vitaminler, besin destekleri vesaireler, ama onlar ayrı bir konu başlığı. Genellikle daha ciddi ilaçlar çok şükür ezbere kullanılmıyor en azından. Belli korkular nedeniyle. Şimdi antibiyotik, biyo canlılık demek. Biyotik evet. Canlılıkla ilişki demek. Antibiyotik canlılığı bitiren demek.
Evet.
Ne yani, kendimizi mi öldürüyoruz?
Yani bütün mikropları, bütün virüsleri, mantarları, ne varsa böyle bizi hasta eden hepsini silip süpürür mü?
Ya da belediyemiz şöyle bir şey yapsa abi, bunu sprey formuna getirse şeyde...
Evet, neden böyle yapılıyor değil mi? Çok mantıklı aslında bir tavsiye.
Düşünmüş mü acaba?
Ama bu çok zararlı bir şey. Neden?
Buyurun.
Şimdi şuradan başlayalım. Bilmiyorum, dinleyenlerimiz yani antibiyotiği açıp antibiyotik nedir diye hiç bakma fırsatları oldu mu?
Biz antibiyotik buradan, çok güzel bir şeydir.
Çok güzel bir şeydir. Biz buradan tanımlayalım.
Buyurun.
Antibiyotik bizi hasta eden nedir? İnsanı hasta ne? Enfeksiyonları yaratan nedir? Kabaca 4 tane şey sayabiliriz. Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar.
Eyvallah.
Efendim bu 4 kalemden sadece bir tanesi olan bakterileri öldürür antibiyotikler. Virüslere bir etkisi olmaz.
Bunlardan mantarlar ve parazitler aslında hayatımızda çok yer almıyor Abdullah Hocam. Biz evet. Virüslere, bakterilere özelleşeceğiz herhalde.
Şimdi bu antibiyotikler sadece bakterilere etki eden preparatlar. Yani ilaçlar. Ve biz bir hastalığın bakteriden mi kaynaklanıyor, virüsten mi kaynaklanıyor, yoksa mantar mı? Bunu nasıl bilebiliriz? Yine bunu doktor zaten bu işi yapan kişidir. Bunu ayırır. Yani tanı dediğimiz şey budur, teşhis. Haliyle antibiyotik bu bakterileri öldüren ilaçlara denir. Antibiyotik ne işe yarıyor? Bizde enfeksiyon geliştiği zaman vücudumuzda bu enfeksiyonu geriletiyor. İşte enfeksiyon ajanının vücudun daha kolay yenmesini sağlıyor. Şunu da ifade edelim. İnsanımız şöyle zannediyor. Antibiyotik içmezsem boğazlarım iltihaplandığı zaman ölürüm. Bu hastalık geçmez.
Tam tek tek sayamam hepsini ama dünya üzerinde hiçbir tedavi uygulanmaması halinde mutlak ölüme sebebiyet verecek mikrop sayısı 4 taneymiş.
Evet.
4 olduğunu biliyorum ama hangileri olduğunu hatırlayamadım.
Eyvallah.
Şu anda.
Yani şunu özellikle söyleyelim. Efendim hastalığı vücut yener. Biz vücuda antibiyotiklerle veya diğer ilaçlarla yardımcı oluruz.
Burada süreci kısaltırız.
Evet, yani burada hastalık 2 hafta sürecekse biz bunu 1 haftaya düşürmüş oluruz. Veya çok daha hastanın başka hastalıkları da varsa, çok ilerleyecekse bunu önceden engellemiş oluruz. Ama normalde sağlıklı bir insanın boğazı iltihaplandığı zaman veya başka enfeksiyon olduğu zaman vücut bunu yener. Genel olarak söylüyorum, elbette birçok istisnası var. Dolayısıyla antibiyotik almazsam, doktora gitmezsem mümkün değil iyileşmem. Yani hemen doktora koşalım. Bu yanlış bir düşünce. Ve bundan dolayı da toplumda inanılmaz bir antibiyotik kullanımı var. Peki şunu sorabiliriz. Yani mutlaka içinden geçenler vardır. İyi de kardeşim kullanalım, ne olacak? Zaten 5 lira 6 liralık bir antibiyotik. Ben en azından belki de bakteriyeldir. Ta doktora git, muayene ol, zaman kaybı vesaire. 5 liralık bir antibiyotik.
Böyle bir şeyden konuşayım ben de şimdi, bir avukatlık yapayım öbür tarafa.
Tabii.
Enfeksiyon etkeni 2 ihtimal var. Ya virüstür ya bakteridir. Antibiyotik verirsen bakteriyelse garanti tedavi eder. Virüsse zaten kendiliğinden evet. Düzelecektir. Bir zararım olmaz. Antibiyotik kullanırsanız başarı %100.
Evet. Şimdi bunun zararını söyleyelim. Şimdi bunun zararını tam da onu söyleyeceğim. Antibiyotik direnci diye bir şey var. Nedir antibiyotik direnci? Siz bir antibiyotiği kullandığınız zaman zayıf antibiyotikleri o antibiyotik öldürür.
Ama, mikropları.
Evet, zayıf mikropları diyelim öldürür. Zayıf mikroplar ölünce geriye hangi mikroplar kalıyor tek tükte olsa?
Kaliteli.
En kaliteli, en güçlüleri kalıyor. Ondan sonra antibiyotiği düzensiz zaten kullanıyorsunuz. Kimseye sormamışsınız. Bıraktınız. Sonra bu mikrop çoğalacak. Hangi mikroplar çoğalacak? En güçlü mikroplar çoğalacak. Bakın, sizin antibiyotiğiniz artık etki etmeyeceği mikroplara sahip oldunuz. Yani bir antibiyotik kullanarak vücudunuza artık o antibiyotiğin etki edemeyeceği mikroplar hakim ve siz bir sonraki hastalığınızda yani bu antibiyotikten bir fayda görmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bir üst antibiyotiğe geçeceksiniz.
Bir üst dediğiniz zaten benim bildiğim 3 tane üst var. Daha üste geçemezsiniz.
Yani ve şunu söyleyelim madem söz buraya geldi. Yani korkutmak için söylemiyorum ama ben bile rakamı görünce korktum açıkçası.
Buyurun.
Amerika'da ilaç direncinden dolayı, antibiyotik direncinden dolayı bir yılda 2 milyon insan en dirençli bakterilerle enfekte oluyor. Ve bunlardan ölüm sayısını tahmin edin.
Ne kadar?
23 bin. Bir yılda Amerika'da 23 bin tane insan ölüyor antibiyotik direncinden dolayı. Haliyle biz şimdi göz göre göre 23 bin insanı sırf yanlış ilaç kullanımından dolayı niye vefat etsin yani, niye ölsün bu insanlar? Yani trafik büyük bir sorun diyoruz. Şurada bir bomba patlayıp 3 kişi ölse dünya gündemine oturuyor. 23 bin kişi ölüyor. Bu sadece Amerika'dan bahsediyorum. Kim bilir bizim ülkemizde ne oluyor?
Bize bir şey olmaz deriz genelde ama.
Bize bir şey olmaz. Olanlar çünkü zaten hastane arka koridorlarında oluyor olanlar. Sokakta olmadığı için
ortalıkta
görünmüyor maalesef. O yüzden antibiyotik direnci çok tehlikeli bir konu. Neredeyse bu konunun da temel eksenini teşkil ediyor.
Şimdi o zaman şöyle bir parantez açıp toparlıyorum Abdullah Hocam ben. Vücudumuzda enfeksiyon kaynağı olan mikropların bir kısmı bakteriyeldir. Bakteriyelse bile verilen antibiyotik tam isabet olmadığı müddetçe, evet, yeterli dozda, yeterli sürede, yeterli uygun dozajda, pozolojide kullanılmadığı müddetçe, evet, sadece bu mikrop ırkının en zayıf olanlarını eleyerek bir sonraki tura daha kuvvetlilerin geçmesini,
kesinlikle,
sağlar.
Öyle.
Bu yüzden elimizdeki standart antibiyotiklerin yeterliliğini azaltır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı kötüdür ama bu bilinçsiz olanı da yarım yamalak kullanmak daha da kötüdür.
Evet, aynen dedik. Öyle.
Buyurunuz.
Ve ben orayı söylemeyi unuttum. Siz hatırlattınız söz arasında. Bakterilerin hepsini de verdiğimiz antibiyotik öldürür diye bir şey yok.
Yok.
Her antibiyotiğin de mikroba göre türü var. Yani bakteriye göre. Biz işte vatandaş şöyle yapıyor. Üstünde yazıyor antibiyotiğin. Geniş spektrumlu antibiyotik.
Her şeye yarar.
Her şeye yarar. Yani ne versen gider. Bütün mikrobu siler süpürür. Şimdi acı bir şey söyleyeyim size. Kimi hastanelerden bize hastalar geliyor. Daha küçücük çocuk. Ama yetişkin dozda neredeyse üçüncü basamak antibiyotik verilmiş.
Evet, yapılıyor.
Yani bu inanılmaz bir şey. O çocuğun geleceğiyle oynuyorlar. Yani
benim rekorum şuydu Abdullah Hocam. 47 günlük bir bebek gelmişti. 32 gün antibiyotik kullanmıştı.
İnanılmaz bir
yani
şey.
0-0 47 gün. Yani öyle 3 yaş 47 gün falan. Bebek 47 günlük, 32 gün antibiyotik kullanımı var. Artı hala tedavi de yok. Çocuk aynı rahatsızlıkla devam ediyordu.
Ve o çocuk mesela şöyle olacak. Ne olacak o çocuğa? O çocuk o antibiyotiği kullandığı için artık hayata o noktadan başlayacak. Bundan sonraki yetişkinlik hayatında hasta olduğunda sıradan antibiyotiklerden tedavi görmeyecek.
Önce yetişkin hayatı görmesi lazım tabii bu şartlarda.
Evet. Zorunda. Yani şunu söyleyelim. Olsun bir üst basamağı kullanırız her zaman. Ne olacak ki diye sorulabilir. Her zaman işte diyelim direnç gelişti.
İyisinden olsun, çoğundan
tabii
olsun.
Tabii bir üst iyisini kullanırım. Ne olacak ki? İşte orada da bir şey söyleyelim. İşte burada insanoğlunun acizliği ortaya çıkıyor. Bakterilerin ürettiği dirençle biz yarışamıyoruz. Yarışmakta zorlanıyoruz. O yüzden alarm veriliyor. Yani
şimdi
artık
Hocam,
bir var, ikinci basamak ve üçüncü basamak var. Dört yok.
Yarışmakta zorlanıyoruz. Bırakın ben anlamakta zorlanıyorum. Şimdi koskoca ben, yani birkaç bin yıllık insan geleneğinin bir ferdiyim. Bu kadar zekam var, IQ'm şu kadar, bu kadar bilirim, bu kadar okudum, ettim. Güç bela bir antibiyotik geliştirmişim. Elimizde toplasanız ana kalem, 5 kalem antibiyotik var belki elimizde. Hepsi birbirinin amcaoğlu, birbirinin türevi. Bir de karşımda bir mikrop varmış, yani mikrop diye,
evet,
bir şey varmış.
Evet.
Mikroskopta görülüyor. 1 milyon tanesi, 1 trilyon tanesi bir araya gelse toplu yine başı etmez bu yaratıkların. Ve bu yaratığın bir beyni var. Yani
evet.
Benim gibi bir beyin değil ama bir beyni var. Bu beyinle benim ona karşı
bizimle
kullandığım antibiyotiklerin ne olduğunu çözüyor. Ha diyor, bu falanca antibiyotik,
evet,
benim DNA'mdaki protein zincirime etki edecek. Ben ne yapayım? 60 sRNA yerine 40 sRNA üreteyim. Ya bunu nasıl akıl ediyor olabilir? Mucize, evet, denen şey benim beynim mucize, evet, ise bu mikrobun beyni hakkında kim ne söyleyecek?
Bu artık tesadüf müdür, mucize midir?
Valla tesadüf değildir. Mucize de bunu açıklamaz. Yani bir üst bir şey,
eyvallah,
söylemek lazım buna.
Eyvallah. Yani insan bazen şey düşünüyor, Allah ne kadar güzel bir sistem yaratmış ama bu mikropları niye yaratmış? Yani virüsleri hep bunu düşünürken tam da hocam çıktı nükleer tıpta dedi ki biz şu anda dedi şu deneyleri yapıyoruz. Virüsler güdümlü füze gibiler. Güdümlü füze gibi. Eğer içindeki geni çıkartıp bir insanın hastalıklı genini içine koyarsak ve vücuda salarsak bu virüs vücuda enfekte edecek ama taşıdığı gen adamı iyi edecek gen. Haliyle virüsü bunda kullanabiliriz diyor mesela nükleer tıpçılar. Bu inanılmaz bir keşif. Biz yani hani nükleer tıpçı olmadığımız için aklımıza gelmezdi. Bir virüs ne işe yarar ki hani ne faydası olabilir?
Posta vazifesi.
Evet. Şimdi antibiyotiklere dair birkaç şey daha söyleyelim. Antibiyotiklerin ne yapmayacağını söylemek istiyorum ben. Antibiyotikler ne işe yaramaz? Antibiyotikler ateşi düşürmez.
Ateş düşürücü olarak antibiyotik kullanmayalım
evet,
dediniz yani.
Öyle bir şey olmaz. Boşuna kullanırsınız. Sadece uygun doz şekillerde alınırsa hastalığı biraz geriletir. Ondan dolayı eğer bakterielse de o hastalık ondan dolayı biraz düşme olur. Onun haricinde grip, soğuk algınlığının %90'ının tedavisinde hiçbir yeri yoktur antibiyotiğin. Ağrıyı dindirmez mesela. Burun akıntısını gidermez. Bizim çok hastalarımız oluyor. Ben oğlum hep bunu hasta olunca kullanıyorum. Sen yaz diyor. Evde stok yapmış teyzemiz. Yani stokları tükenmek üzere alarm vermiş.
Kış geliyor.
Hazırlık yapalım. Şimdi, tabii şimdi stok yapıyor. Yani diyor ki bana 3 tane bu antibiyotikten yaz. Neden ya teyzeciğim? Ben kullanıyorum iyi geliyor. İyi gelmesi de doğru. O teyzeye biz bonibon bile versek şey yapacak yani iyi gelecek.
O da fayda edecek.
Doğru. O teyze ilaç içmekten mutlu. Yani yoksa antibiyotikten mutlu değil. O sebeple antibiyotikleri nasıl kullanacağız? Bu karmaşanın için ne yapacağız kardeşim diye insanın içinden sonrası geliyor. Çok basit. Hekiminize gideceksiniz. Hekime de baskı yapmayacaksınız. Bana antibiyotik yaz.
Yok.
Ben antibiyotik yazmayınca geçmiyor. Ama şu da var. Bazı vatandaşlarımız da gerçekten şu noktada çok direniyorlar. Yani çocuğu artık tir tir titriyor, ateşi var. Yani tam bakteriyel bir enfeksiyon oturmuş ve zorlanıyor çocuk bunu aşmakta. Ya ben işte ilaca karşıyım, antibiyotik kullanmam. Şimdi bu da eziyet oluyor. Yani arabanın tekeri patlamış, siz devam ediyorsunuz. Olmaz öyle bir şey.
Hani, o cant ezilir.
Ya orada olmaz. Orada gerekli bir şey. Bu vasat bir yol izlemek lazım. İfrat veya tefrit kaymamak gerekir. Antibiyotik direncine dair söyleyebileceğimiz bu. Bunlar ve şunu da ifade edeyim en son. Türkiye'de şöyle bir çalışma var. 2011 yılında yazılan reçetelerin %30'unda antibiyotik var.
Her 3 reçetenin
evet,
biri yani.
Her 3 reçetenin birinde antibiyotik geçiyor. Haliyle bu çok yüksek bir oran. Burada hekimlerimize de vazife düşüyor. Ben mesela şahsıma dair söyleyeyim. Yani hastalarla mücadele ediyorum. Yani kimi zaman kavgalar ediyoruz. Yani yaz bu antibiyotiği.
Yani İşin kötü tarafı Abdullah Hocam şunu söyleyeyim yalnız. Hastamız istiyor yok diyoruz bakın doğrusu bu değil. Biz sizin iyiliğiniz için çalışıyoruz. Doğru. Verelim. İş uzayıp vermediğinizde de hep gerekli çıkar bu antibiyotik. Böyle bir kötü
zaten
kısmet de var.
Zaten şu da var. Milletimiz çok siyaset bilir bir millet. Diplomat bir toplum. Oğlum sen her şeyin en iyisini bilirsin ama bana bu ilacı yaz.
Kırabilirsen kır.
Tabii nasıl kıracaksınız bunu? Haliyle maalesef böyle bir antibiyotik direncine gidiyoruz. Biz ülke olarak bu konuda geri gitmemek için, gelecek nesillerimizi korumak için oraya hemen bir şerh düşelim. Gelecek nesille ne alakası var bu antibiyotik direncinin? Biz antibiyotik kullana kullana gereksiz ortaya çok güçlü mikroplar çıkarırsak az önce anlattığımız mekanizma dolayısıyla çocuklarımız da artık güçlü mikroplarla enfekte olacaktır ve o çocuklara ilaç yetiştiremeyeceğiz maalesef belirli bir dönemden sonra. Böyle diyelim antibiyotik direnci başlığını sonlandırmış olduk.
Sonra bir de hadi antibiyotik gerekli kullanımından bahsedelim Abdullah Hocam. Evet. Kullandık pek çok antibiyotiğin ciddi yan etkileri de var.
Doğru.
Antibiyotiğe bağlı ishaller var. En sık kullandığımız antibiyotiklerde %25.
Evet.
Buna bağlı ölümlerden bahsediliyor. Böyle 7.000-10.000 ölüm rakamları vardı yine Amerikan istatistikleriydi bunlarda.
Evet.
Antibiyotik kullanımına bağlı alerjik reaksiyonlar var. Antibiyotik kullanımına bağlı alerjik reaksiyonlarda hastanın kaybedilmesi var.
Doğru.
Yani arkasından gelen zararlar da var. O kadar da değişmiyor.
Kesinlikle öyle. Şu tarz uygulamalar var. Kişi ilacı kendi kafasına göre yazdırıyor. Penisilin yazdırıyor şimdi doktoruna. Bu penisilini nerede uygulatıyor? Hastanede değil. Eve bir tane hemşire çağırıyor ya da yan komşuyu çağırıyor. İğne vurmayı biliyor. O askerde öğrenmiş. Ahmet amca. Onu diyor ki gel sen şu iğneyi vur. Şimdi penisilin dediğiniz şeyin alerji riski çok yüksek. Anafilaksi diye bir reaksiyona sebep olabiliyor. İnsanı öldürebiliyor. hem hasta kendi kafasına göre penisilin almış. Çünkü bir de amcamız yaşlı, onun gençliğinde en kuvvetli antibiyotik penisilinmiş. O yüzden penisilin yazdırıyor. E haliyle evde de uygulanıyor. Ne olacak? Hayati risklerle karşı karşıya kalıyoruz. O bahsettiğiniz istatistiklerdeki büyük payı da zaten gereksiz ilaç kullanımı oluşturuyor. Az önce dedik ya, Dünya Sağlık Örgütü %50'sinin gereksiz olduğunu söylüyor. Bu ne demektir? O ölümlerin de %50'si boşuna gidiyor demektir. Haliyle şu da var. Siz zeytin yerken boğazınıza zeytin kaçıp ölme oranınız da var aslında. Bu milyonda birdir, 2 milyonda birdir. Bazı antibiyotiklerin de bu tarz riskleri var. Çalışması yapıldığı için yazılıyor prospektüsüne. Yani prospektüsünü okuyup, hani ilacın yanındaki küçük kağıttan bahsediyoruz. İşte bu mide bulantısı yapıyormuş, hasta ediyormuş,
perişan ediyormuş. Yok, her şey yazıyor onlara bakarsanız.
Her şey yazıyor. Yani bunlar ilaç firmalarının kendilerini biraz hukuken garanti altına almak için. Olur da 2 milyonda bir hastada bir şey çıkarsa
mahkemede... Ben söylemiştim.
Tabii ben söylemiştim demek için. Yoksa millet onları okuyup yani aman karşıyız, hiçbir şey kullanmayacağız. Bu da yanlış bir şey. Biz burada şunu savunuyoruz. Danışmanınıza yani aile hekiminize gidip bu planlamayı birlikte yaparsanız, bir baskı yapmadan birlikte yaparsanız güzel güzel ilacınızı alır, inşallah güvenli bir şekilde de kullanırsınız, bir zarar da görmezsiniz diyoruz.
Siz zarar görmezseniz gelecek nesillere kötü bir miras bırakmazsınız.
Aynen
kötü
öyle
bir
efendim.
Çığır açmazsınız.
Kesinlikle
Abdullah
öyle.
Hocam, antibiyotik bahsini burada toparlayacağız. Evet. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa, programımızın da sonuna geldik çünkü.
Bu konuda şunu söyleyeyim.
Antibiyotiksiz bir çözüm önerin bize.
Antibiyotiksiz çözüm şöyle söyleyeceğiz.
Öncelikle bol sabır.
Tez canlı olmayalım Allah aşkına. Yani hastalarımızda yani çok böyle nazlı, işte ne zaman öksürüyorum, ne zaman öksürüyorsun? Az önce öksürdüm. Yani böyle şimdi gelen hastalarımız çok. Yani neyim var? İşte boğazımda hafif bir kızarıklık. Ya boğaz dediğinde hafif kızarıklık olur.
Bağırsan, öksürsen.
Bu normal bir şey. Bunları... Hemen böyle maalesef bunun arkasında tabii sosyolojik sebepler de var. Yani ilgisiz kalan insanlar ilgi sebebiyle doktora geliyor çoğu da. Yani bunu tespit ediyoruz. Hani canı sıkılıyor yani. bizim çalıştığımız, ben 1,5 yıl acil hekimliği yaptım. Hastanemize gelen teyzelerimiz ellerinde örgülerle gelirdi. Dahiliyenin önünde muhabbet ederlerdi.
Sosyal meclis olarak?
Tabii ki yani, çünkü kadının gideceği neresi var mesela?
Caminin kahvesine gidecek
abi. Emekli amcalar kıraathaneye gidiyorlar. Maalesef kıraat etmiyorlar bir şey ama kıraathaneye gidiyorlar. Teyzelerimiz nereye gidecek? Hastaneye gidiyorlar. Aile hekimine gidiyorlar.
Şimdi orada durun Abdullah Hocam, bu çok ayrı bir konu başlıyor.
Evet doğru.
Tam bir
ayrı bir
oraya girersek çıkamayacağız. Biz antibiyotiklerle sınırlayalım
ama
olayı.
Ama şunu da söylemek isterim.
Buyurun.
Doktora gereksiz gitmek, doktorun ilaç yazmasına ve gereksiz de ilaç kullanımına da sebep oluyor. Çünkü şu da var maalesef. Hastaya ben test ediyorum kimi zaman. Mesela hiçbir ilaç kullanması gerekmiyor aslında. Söylüyorum, gitmiyor hasta.
Bari zararsız bir şey yazsaydın.
Yani evet, bari bir ilaç yazsaydın. Hani bari bir şey yazsaydın diyor.
Eskilerden birinin sözüydü bu. Eski Yunan tıbbından kalma, Hipokrat'ın mıydı hatırlamıyorum. İlaçla zehir arasındaki farkı belirleyen şey dozudur diyorlardı.
Doğru.
O yüzden abartmamakta fayda var yani her şeyi.
Kesinlikle öyle. Burada baskı yok hani doktora. Siz hastalığınızı söyleyin. Zaten doktor beyin, doktor hanımın görevi tamamen sizin doğru teşhisinizi koymak, size en iyi tedaviyi düzenlemek. Yoksa sizi kesinlikle başından savuşturmaz. Size bir zarar vermez. Genelinden bahsediyorum. Her şeyin istisnası olduğu gibi bunun da istisnası olabilir ama kimse, hiçbir doktor hastasına zarar vermek istemez yani. Böyle bir şey olmaz. İşi odur. Biraz işbirliği yapalım doktorla.
Peki. Şimdi Abdullah Hocam, biz akılcı ilaç kullanımı demiştik ancak akılcı antibiyotik kullanımda kaldık maalesef. Programımızın süresini tamamladık. Şimdi kıymetli dinleyenlerimize buradan biz mesajlarımızı geniş manada vermiş bulunduk ama işin özü şu. En ortalama fiyatı 2000 lira olan akıllı telefonlar artık hepimizde var.
Evet.
İşte arabası olanların ortalama bir araba 30-40 bin lira. İkinci elleri, birinci elleri çok daha pahalı, sıfırları. O yüzden aldık mı abi araba sıfır, servis tamirciye götürmeyelim, yetkili servise götürelim. Ne derse itibar edelim. Bakıyoruz bazen diyor ki yetkili servis, işte beyefendi şu takımı da değiştirmemiz lazım. Şimdi bakıyorsunuz içinize sinmiyor. Ya bu servis bu işi başka sebeplerle mi yapıyor diye. Onu tartıyorsunuz, bunu kuruyorsunuz. Ama en sonunda ya diyorsunuz bu bir risk. Yarın yolda kalırım, bana daha pahalıya patlar. Peki yap madem dönüyor işler. Bir, sağlığımız ve vücudumuz bize verilmiş emanetlerdir. Birinci kalitedir. Mutlaka yetkili servislere danışalım. Doğru. Ama ne gerekiyorsa yapalım, aman yolda kalmayalım demek diye de bir şey yok. Arabadan bahsetmiyoruz. Anadolu'da bir söz vardır. İşte bir eşya bozulduğunda derler ki tabii bozulacak canım, Allah yapısı değil ya, kul yapısı bunlar diye. Doğru. Evet, insan Allah yapısı kolay kolay bozulmuyor. Panik yapmaya gerek yok. Abla hocam teşekkür ediyoruz. Akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki tavsiyeleriniz için inşallah bir sonraki programda da akılcı ilaç kullanımı, ilaç kullanımına dikkat edilmesi gereken hususlar diye devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz Doktor Abdullah Uçar'dı. Kendisine verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.